Ayrım 4. Nermin Bezmen. Sırça Tuzak. Sayfa 46. Aynı saatler Refet Vardar'ın evi. Dışarıda rüzgar ve dalgalar dinlenmeye çekilmişti. Karanlığın sarmaladığı verandada yan yana koltuklarda oturmuş iki kardeşin sohbeti salondan gelen Vivaldi'nin dört mevsimine fısıltılar ekliyordu. Refet Vardar bir dirseğini diğer elinin avucuna yerleştirmiş, piposunu düşünceli bir tavırla dişleri arasında ezerken Seher'i dinlemekteydi. Onun için apar topar bu gece gelmek istedim abi. Nedense evde yalnız kalmak fikri ürküttü beni, diyordu kız kardeşi. Çok iyi yaptın canım. Bundan sonrası için de daha sıkı emniyet tedbirleri alman lazım. Yerinden kalkıp onun omzunu okşarken konuştu. Haydi canım. Gel artık canını sıkma. Bu gece yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Yarın emniyet müdürünü bizzat arayıp ilgilenmesini rica edeceğim. Belki artık biraz uyuyup dinlenmek istersin. Seher oturduğu yerde şalına biraz daha sarınıp Marmara'dan gelen tuzlu yosun kokusunu içine çekti. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Sanki içimdeki saatin zembereği boşandı. Günü başa sarmış gibi hissediyorum. O zaman ne dersin eski günleri yad etmeye? Piposunu masadaki kül tablasına bırakıp elini kardeşine uzattı. Haydi gel, biraz müzik yapalım. Seher'in neredeyse karanlığı aydınlatan gülüşünde büyük ağabeyiyle paylaşmayı en sevdiği anlardan birinin davetini almış olmanın keyfi okundu. O akşam yaşamış olduklarını unutmuştu bile. Onun elini tutup yerinden kalktı. Kol kola salona geçtiler. Seher, Stanway'in önündeki pufa yerleşip kapağını açtı. Refet Vardar CD çaları kapayıp kütüphanesindeki nota kitapları arasından birini seçti ve getirip piyanonun notalığına yerleştirdi. Kemanını çok değil kısa bir zaman önce yerleştirmiş olduğu kutusundan tekrar çıkarıp kardeşinin yanında ayakta yerini aldı. Bacaklarını hafifçe iki yana açtı. Guarneri'yi sevecenlikle omzu ile çenesi arasına yerleştirdi. Yanağını, kemanını okşar gibi üzerinde ileri geri oynattı. Seher'in parmakları tuşlarda, bakışları ağabeyindeydi. Refet Vardar hafif bir baş işaretiyle gözlerini kapadı. Seher hayatındaki kararlarla ilgili hesaplaşmalarını, belalı eski kocasını, evine giren meçhul kişiyi unutmuştu bile. Mutlulukla gülümsedi. Chopin'in Si minör şarp bestesi geceye ninni gibi yayıldı. Aynı saatler Selçuk Vardar'ın evi. Selçuk hala bir elinde içki kadehi, diğerinde telefonu, salonda bir aşağı bir yukarı canı sıkkın bir ifadeyle dolaşmaktaydı. Amcasının numarasını çevirip çevirmemek arasında yaşadığı tereddüt onu huzursuz etmişti. Birkaç kez numarayı tuşlamış ama her defasında kolundaki saatin rakamları onu durdurmuştu. Yapacağı konuşmanın uzun vadeye yayılan planları için çok hızlı bir tesiri olmayacaktı ama kafasında çoktan aşmış olduğu harbin gerçek hayatta startını verecek gibi hissediyordu. Ve bunu şimdi gerçekleştiremiyor olmak onu sıkıntıya sokmuştu. Yaşlı adamı aramak için oldukça geç bir saatti ve nihayetinde amacı bir randevu istemekten ibaretti. Üstelik randevu talebinin sebebini henüz kafasında tam olarak ikna edici kıvama getirememişti. Zamana, iyi plana ve desteğe ihtiyacı vardı. Ama şeytanı sabırsızdı. Sesini gittikçe yükseltiyor ve huzur vermiyordu. Avucundaki telefonun çalmasıyla irkildi. Numarayı görünce can sıkıntısı iyiden iyiye arttı. Cevap vermemeyi denedi. Ancak arayan ısrarlıydı. Kanepeye doğru ilerleyip otururken isteksizce cevapladı. Alo. Karşı taraftan ses yoktu. Aynı bedbin tonla tekrarladı. Alo. Kimin aradığını bildiği için sessizlik onu rahatsız etmişti. Bu kez sinirli, oturduğu yerden ayağa kalkarak yineledi. Alo Fazıl'a. Gül kurusu ipek kumaşla kaplı apliklerden yayılan ışık, altındaki mineli porselen başlıklı yatakta yatan kadını yumuşak, pastel bir renkle yıkıyordu. Kısa, mizampileli kızıl saçları darmadağın olmuş, rimelleri gözlerinin altına doğru akmış, dolgun göğüslerini saran südyeninin askıları düşmüş, orta yaşlardaki kadın gözlerini zorlukla açık tutabiliyordu. Yanı başındaki komidenin üzerinde dibine inmiş, CB şişesi ve boş bir kadeh durmaktaydı. Elindeki cep telefonunu zorlukla kulağına doğru tutmaya çalışıyordu. Karşı taraftan gelen ses sabırsız ve sinirliydi. Alo Fazıl'a, ama genç kadın gerisini duyamadı. Telefon elinden kayıp yastığa düşmüştü. Gözünü açmaya çalıştı, beceremedi. Kurumuş dudaklarını yalarken el yordamıyla telefonu buldu ve kulağına dayadı. İlk konuşma gayreti soluk bir nefese dönüştü. Ardından uzun, yayvan bir telaffuzla mırıldandı. Alo, Selçuk, Fazıl'a sen misin? Fazıl'ın Selçuk'un sesinden ne kadar sinirli olduğunu sarhoşluğuna rağmen anlamaması mümkün değildi. Onu bu kadar kızdırabildiğine memnun, alaylı gülmeye çalıştı ama dudaklarına hakim olamadı. Gülüşü boğazında tıkandı, ağzı tükürüklendi, dudaklarını yalayarak tükrüğünü yuttu ve konuşmaya çalıştı. Ne güzel, hatırlıyorsun. Kontrol kabiliyetini yitirmiş olmasına rağmen sesine ve sözlerine alaycılık katmaya çalışıyordu. Sarhoşsun sen, dedi Selçuk hiddetle. Tabii, sarhoşum. Terk edilen kadın. Kadınım. Ben nasıl olayım? Neredesin, nerede olacağım, evimdeyim. Sesini işveli bir boğukluk ile sarhoşluğun verdiği yayılma arasında nasıl kullanacağını bilemeyerek devam etti. Yatağımdayım. Fazıl'a hafifçe kıkırdadı ama aynı anda ses hıçkırıklara boğuldu. Selçuk tüm kızgınlığına rağmen meraklanmadan edememişti. Yalnız mısın diye seslendi. Kimse var mı sana yardımcı olabilecek? Fazıl'a gülmeye başladı. Yalnız. Ben mi? Ben. Yalnız kalamam Selçuk, biliyorsun. Ses tonu bazı şeyleri hatırlatmak ister gibiydi. Kelimesini bitirmişti ki anında gülüşleri yerine ağlamaya terk etti. Diğer elini yanındaki boş yastığın üzerinde dolaştırırken hıçkırıklar arasında konuşmaya çalıştı. Bak, kim var burada? Telefonu sözde yanında olana doğru boş yastığa uzatıp bekledi. Sonra tekrar kulağına dayadı. Neyse, sonra tanışırsınız. Şimdi meşgulmüş. Sesi hıçkırıkların arasında histerik bir kahkahayla karıştı. Fazıl'a, bu yaptığın saçmalık. Saçmalık. Hayat saçmalık aşkım, hayat saçmalık. Böyle devam edersen Gülşah'ı sana hiç göstermeyeceğim, haberin olsun. Fazıl'a birden kendisine belki de en tesir edebilecek şeyi duymuş gibiydi. Toparlanmaya çalıştı. Yutkunup genzini temizledi. Sesini mümkün olduğunca yumuşatmaya çalıştı. Ama ne yapsa alkolün etkisinde ve tutuktu. Sana hala aşığım Selçuk. Hem de sırılsıklam. Hem de her şeyini bilmeme rağmen. Beni o kadar biliyorsan aramızda her şeyin bittiğini de bilmen lazım. Seni tekrar kazanmak için her şeyi yaparım Selçuk. Fazıl'a, benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Tabii, çünkü artık bana ihtiyacın kalmadı. Ama ben yine de senin için inanılmaz şeyler yapabilirim. Mesela, şimdi seninle telefonda sevişebilirim. Ya da şimdi camdan atlayabilirim. Selçuk aniden telaşlanmıştı. Sorumluluk alacak olmak ve ikna etmek mecburiyetiyle kendini hakim olmaya çalışarak ses tonunu sertlik ve aldırmazlıktan arındırmaya gayret etti. Fazıl'a, saçmalamayı kes, dinle beni. Dinliyor musun? Evet diye mırıldandı genç kadın. Bu yaptığın ve söylediklerin anlamsız. Yarın sabah olduğunda sen de bunun farkına varacaksın. Aslında Selçuk'un diyecekleri bitmişti. Yine de kendini zorlayarak devam etti. Üstelik bu saçmalığı Gülşah'a nasıl izah ederiz? Beni hiç mi sevmiyorsun artık? Selçuk yutkundu. Çekindiği şey yalan söylemiş olmak değildi. Yalana alışıktı. Üstelik severdi de. Ama sevgi sözcükleriyle birini mutlu edecek olmak, işte bu hiç ona göre değildi. Sevmek ancak sonucunda kendisi mutlu olacaksa söylenebilecek kelimelerden biriydi. Ve bunun gibi çok kelimesi vardı Selçuk'un, hep kendisine sakladığı. Fazıl'a, biz seninle dostuz, seneleri paylaştık, Gülşah'ı paylaştık. Ciddi misin? Beni yapayalnız bırakmayacaksın değil mi? Hayır, ne zaman ihtiyacın olursa beni yanında bil, bir dost olarak. Söz ver bana. Söz veriyorum. Fazıl'ın dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Şimdi artık rahat uyuyabilirim, dedi. İyi geceler. Selçuk telefonu kapadıktan sonra neler olabileceğiyle ilgili endişelerinden kurtulmuş değildi. Sen de bana uslu uslu uykuya gideceğine söz ver dedi. Fazıl'a hala deli gibi aşık olduğu erkeğin onun için endişelenmiş olmasından mutluydu. Bu kadarı bile yetmişti ona, kıkırdadı. Söz sevgilim. Telefon kapandığında Selçuk derin bir nefesle koltuğa çöktü. Uzun bir pof sesiyle başını arkaya attı. Sağ eliyle sinirli bir tavırla saçlarını tarayıp ellerini ensesinde kavuşturdu. Gözleri tavanda bir noktada düşünceye daldı. Aralarındaki bu konuşmadan sonra Fazıl'ın intihar etmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Önce sadistçe bir rahatlama hissetti ama bu çok kısa sürdü. Hemen ardından üzerine yüklenecek sorumluluğu, Gülşah'a nasıl izah edebileceğini hayal etmek dahi boşanmış da olsa Fazıl'a iyi bakması gereğini anlattı. İyi olur dedi şeytanı, çok mutsuz etme zararsızı. Sadece birkaç yüz metre ötede, top ağacında bahçeli bir evin bodrum katında Fazıl'a, avucundaki telefon kulağının dibinde, yorgun ve bitkin bir halde, çoktan derin bir uykuya dalmıştı bile. Aynı dakikalar, The Pierre Oteli, New York. Air Condition'ın serinliliği, suite'in içinde tatlı bir çiçek ve sandal ağacı kokusunu dolaştırmaktaydı. Berke üzerinde smokini, bar konsolunun üzerindeki buz dolu iki kadehe şivas doldurmaktaydı. Yıllanmış amber rengi buzların arasından kayıp kadehin yarısında durdu. Aynı anda yatak odasının kapısında amberin belirmişti. Krem rengi ipekten zarif bir dekoltesi olan, sırtı degaje dökümlü, kolsuz, vücuduna oturan bir tuvalet, ayaklarında elbisesinin kumaşından yüksek ökçeli, topuğu açık, bilekten bantlı ayakkabılar giymiş, bal rengi saçları başının üzerinde gevşek bir topuzla tutturulmuştu. Kulağının birinde sallantılı damla bir inci küpe vardı. Berke'ye doğru ilerlerken başını hafifçe yan yatırmış, diğer küpesini takmaya çalışmaktaydı. Yürüyüşü, kıyafetini taşıyışı son derece zarifti. Berke hayranlık taşıyan bakışlarla elindeki kadehlerden birini karısına uzattı. Sevgilim, muhteşemsin dedi. Bu akşam gelinden çok seni izleyecekler eminim. Kimse gözünü senden alamayacak. Amber'in gülümseyerek kadehini alırken uzanıp kocasının dudağına çabuk ama sevecen bir öpücük kondurdu. Sonra kadehini şerefini anlamında kaldırırken konuştu. Ben de bir tek senin gözün olsun yeter. Üstelik düğünlerde her zaman gelinler en güzel olur. Karşılıklı içkilerinden birer yudum aldıktan sonra genç kadın duvardaki Floransa işi aynadaki aksine baktı ve alnına doğru uçuşmuş birkaç saç telini parmak uçlarıyla zarif dokunuşlarla düzenlerken devam etti. Üstelik hiçbir davetli kadının gelinden daha güzel olmaya hakkı yoktur. Berke bir elinde kadehi amberinin arkasında durup diğer eliyle beline sarıldı ve onu ensesinden öptü. Genç kadın bir koluyla kocasının elini avuçladı ve başını mahmur, keyifli bir teslimiyetle onun yatağına, yanağına doğru dayadı. Berke, aynadaki akislerine bakarken yaratmış oldukları tablonun samimi güzelliğinden memnun bir ifadeyle mırıldandı. Ama yine de özellikle çirkinleşmek için uğraştığını pek söyleyemezsin herhalde. Güzelliğim aşkımdan besleniyor olmalı sevgilim. Ne yapabilirim? Çok mutluyum dedi genç kadın. Başını kocasının boynuna biraz daha yerleştirirken sesi sanki sıcacık kendinden emindi. Ben de hayatım, ben de. Bir kez daha kadehlerini birbirlerine doğru kaldırdılar. Gözlerindeki parıltı kesinlikle aynı aşkı paylaşmanın mutluluğunu yansıtıyordu. Aynı saatler, Büte Pansiyon, İstanbul. Zinet henüz kapamış olduğu oda kapısına sırtını dayayıp bıkkın bir tavırla ofladı. Parmaklar arasındaki sigaradan derin bir nefes çekti. Üzerinde dekoltesi beline kadar açık, kalçasına kadar yırtmacı fırfırlı bir sabahlık vardı. Kısa saçları yatağın savurgan saatlerinden kalma bir dağınıklıktaydı. Odanın içinde sağa sola dağılmış iskemle arkasına, makyaj aynasının üzerine asılmış, Kapağı aralık minik otel gardırobundan ucu dışarıya çıkmış kıyafetler, aynanın önünde konsolun üzerine bir çantadan gelişigüzel boşaltılmış gibi yığılmış makyaj malzemeleri, saç fırçaları, krem kutuları, genç kadının şu anki derbederliğinin aslında genel yaşam şekli olduğunu açıkça belli ediyordu. Çarşafları dağınık yatağın yanındaki komodinin üzerinden cep telefonunun sesi duyuldu. Sigarasından derin bir nefes daha aldıktan sonra kapıdan ayrıldı. Yatağın kenarına oturup konsolun üzerindeki içki şişesi, kadehler, sigara paketi dolu kül tablası, Kleenex kutusu arasında cep telefonunu aradı. Yastığa sırtını dayayıp bacaklarını uzatırken cevapladı. ''Allo, ne haber Nihat?'' Sigara dumanından boğulmuş sesi kalın, konuşma tonu, vurguları incelikten uzaktı. ''Geç mi? Ne geçi abi? Herif yeni gitti ya.'' Zinet kulağı telefonda söylenenlerde hafifçe uzanıp yarı aralık duran konsolun çekmecesini çekti. İçindeki paralara parmak uçlarıyla şöyle bir dokunduktan sonra memnun bir ifadeyle çekmeceyi itti. Yüzünde aniden beliren gülümsemeyle konuştu. ''Kuşadası mı? Gelmez miyim abi? Ama bu defa doğru dürüst iş olsun. Bana bak Nihat. Öbür karaların arkasından toplayıcılık yapmam ha. Bana da yağlı bir hesap varsa varım.'' ''Yalan mı? Kaç defa iş diye çağırdın, gidince de bulimik karıların kıçlarını toplamak kaldı bana. Onlara sosyete, para, bize de artıkları.'' ''Abi iyi de bu kendinden geçmiş evli erkeklerden başkası düşmüyor bana.'' Duyduğuna kızdığı belliydi. Sigarasından sıkıntılı uzun bir nefes alırken iri, kalın ayak parmaklarını sinirle oynattı. ''Ne yapalım abi, kıçımız biraz büyük diye gün görmeyecek miyiz? Sen ayarla bana bir yağlısını. Bak ben o adamda benim büyük kıçı fark edecek hal bırakıyor muyum?'' Arsız kısa bir kahkaha attı. ''Ulan eminim kızlardan birinin işi vardır da beni yedekten çağırıyorsundur şimdi bu saatte. Başka hangi kız var?'' ''Neyse canım, bu defa belki turnayı gözünden vururum abi. Evli mi herif?'' Zinet duyduklarına heyecanlanmıştı. Ucuz bakışları parıldayarak olduğu yerde sabırsızca kıpırdandı. Sigarasının külü kucağına düşmüştü. Bacaklarını oynatıp külü üfledi. ''Abi var ya, bu iş bir tutarsa, dile benden ne dilersen.'' ''Tamam abi, yarın görüşürüz.'' ''Tamam, bana erken uçak uyar. Bana bak, havaalanına falan taksi paramı isterim, haberin olsun.'' ''Hadi çav.'' Telefonu kaparken yüzünde arsız bir gülümseme, sırtını yastığına bastırarak gerindi. Bacaklarını çapraz yaparken uzanıp konsolundan bir sigara daha aldı ve diğerinin henüz sönmemiş ateşiyle yaktı. Derin bir nefesin ardından havaya bıraktığı dumanı üflerken mırıldandı. ''Bekle sosyete, ben geliyorum. Bu defa geliyorum. Ulan gelmezsem namussuzum.'' 4. ayrımın sonu, sayfa 55.